Ayrım 23.
Sultan Mustafa taht için tek başına kalmak arzusuyla Şehzade Mahmud'u da katletmeye çalışmış. Bereket onun yanındakiler sadık çıkmış. Hele bir Cevri Kalfa adında cariye varmış ki kadıncağız cellatlarla alt alta üst üste boğuşup Şehzade'yi kurtarmış. Birkaç küçük yara, paramparça üst baş ve korku dolu bir yürekle çam yarması alemdarın karşısına götürmüşler. Paşa önce kim olduğunu anlamamış. "Abi bu oğlancık kimdir?" diye ters ters sormuş. O zaman oğlancığın kim olduğunu söylemişler. Nihayet durumu anlayıp şehzadenin eteğine sarılmış ve "Padişahım çok yaşa" diyerek biat etmiş. Duyduklarım böyle. Hepsini anlatmaya kalksam bana da yazık olur, size de. Hele bunların ahalinin ağzında kazandığı tüm farklar muazzam bir külliyat çıkarır ortaya. Kimi bunları bir gulyabani hikayesi anlatır gibi dehşetle anlatır. Siyahi harem ağları, kementler, hançerler, cevri kalfanın, cellatların gözüne attığı kül. Tüyleriniz diken diken olur. Lanet edersiniz saraya. Kimi gülünçlü bir olay anlatır gibi rivayet eder. Alemdar'ın Rumeli şivesini taklit eder. Harem ağlarının pertek dilleriyle konuşur. Ortaya saray değil, kara göz perdesi çıkar. Bu kez de gülersiniz ağlanacak halimize. Ama hemen her rivayetin ortak anlattığı bir şey var. Bu mühim. Mühim olan şu. Az önce cellatlarla kucak kucağa boğuşan genç şehzade elinden kolundan hançer yarası almış, canını zor kurtarmış bu 23 yaşındaki delikanlı dev misali alemdarın karşısında kimsenin beklemediği bir şey yapmış. Alemdar Sultan Mahmud'a biat edince şehzadenin ilk işi üstünü başını düzeltmek, dikilmek ve alemdara emir vermek olmuş. Paşa, "Ben katilleri bulurum. İcabını yapar sana gönderirim. Sen şimdi askerini gönder. Burası saraydır. Silahlarını çıkar. Hırka-i Şerif dairesine gel de görüşelim." İşte bu mühim. Ben sarıysam bunu bir yere yazarım. Sözün sonu, dağlı bir sadrazamımız, nur topu gibi bir padişahımız oldu. Allah sonumuzu hayreyleye. Sabahtır. Alemdar İstanbul'u tanımıyordu ama daha kötüsü Alemdar galiba insanoğlunu da tanımıyordu. Yapabildiği her şeyin kendi gücüyle olduğunu zannetmek kul kısmının en büyük zayıflığıdır. O da öyle zannetti. Vurdu, kırdı, döktü, sövdü. Bunun neresi yeni diyeceksiniz? Evet, İstanbul'da bunların hiçbiri yeni değildir. Hatta bir sadrazam bütün bunlardan yeterince yapmazsa bu onun zayıflığına, iktidarsızlığına bile yorulabilir. Çok yufka yürekli adam derler. İlk bakışta övgü gibi gelen bu cümle aslında hiç de öyle değildir. Altında böyle sadrazam olmaz iması gizlidir. Böyle hiçbir şey olunmaz. Ama usta bir sadrazam ile acemi sadrazamın farkı da burada ortaya çıkar. Vuracaksın, doğru. Ama kimi, nasıl, nerede? Bunları önceden, inceden inceye hesaplayacaksın. Bütün sonuçlarını tartacaksın. Eğer sonuçlar müsait çıkıyorsa vuracaksın. Üstelik öyle vuracaksın ki kimse senin bu işi yapmadan önce hesap yaptığını anlayamayacak. Öyle birden öfkeye kapılmış, kızmış gibi yapıp birdenbire vuracaksın. Gören de zannedecek ki sen bunu her zaman ve herkese yapabilirsin. Eski sadrazamlardan biri yanındaki ricalden birine kızar. Yatırın falakaya der. Adamı tam yatırır dövecekler. Birisi sadrazamın kulağına aman efendim kimsesiz görünür ama yeniçeri emeklisidir deyiverir. İşte aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Kaldırın, gönderin yeniçeri ağasına cezasını o versin der sadrazam. Bu anlattığım misal bile alemdarın durumundan daha iyidir. Burada hiç olmazsa sadrazamı uyaracak bir adamı var. O da bu uyarıya kulak veriyor. Alemdarda ne bu adam ne bu kulak var. Yine de öyle zamanda gelmişti ki bir müddet daha idare edebilirdi. Şu senedi ittifak meselesini ortaya çıkarmasaydı. Bunu kendi mi düşündü, bu aklı ona birisi mi verdi, işin burası meçhul. Bu başkasının aklıysa, Alemdar'ın iyiliğini düşünmediği açık. Şöyle demiş olmalı. Aman paşam bu İstanbul'da pek yalnızız. Bize yoldaş lazım. Bunun için en uygunu da Rumeli ve Anadolu ayanlarıdır. Onları çağıralım. Hem askerleriyle gelecekleri için ahali gücünüzü görüp siner, hem padişah efendimizle aralarını bulacağımız için efendimizin gözüne daha fazla gireriz. Hem de ayanlar bizi kendi başları olarak görürler. Bir taşla birçok kuş vurmuş oluruz. Herhalde paşa da aklınla çok yaşa demiş olmalı. Sonuçta bir süre ayan, 70 bini aşan askerleriyle İstanbul'a akın ettiler. Ahali korktu mu? Evet, ama hepsi biliyordu ki günü gelecek, evli evine, köylü köyüne dönecekti. Öyle de oldu. Yalnız peşlerinde bir vesika bıraktılar. Senedi ittifak. Söylendiğine göre çoğunun imzalamaya dahi tenezzül etmediği bu vesika, heybetli ve dehşetli Alemdar Paşa'mızın sonu oldu. Sabit'i bile ilk kez bu kadar çileden çıkmış görüyordum. Sarı ağam diyordu, böyle bir vesika bütün temel direklerin devrilmesi demektir. Neresinden bakarsan bak eğri, doğru hiçbir yanı yok. Bu kerameti kendinden menkul adamlar oturmuş padişahla pazarlık etmişler. Sonra da anlaşma imzalamışlar. Dördüncü maddede ne deniliyormuş biliyor musun? Sadrazamın emirlerine kanun ve ittifaka uyarsa itaat edecekler. Uymuyorsa hep birlikte engel olacaklarmış. Kim karar verecek uygun olup olmadığına? İşi çığırından çıkaran da altıncı maddesi. Bu kötü, bu çok kötü, çok kötü olaylar olacak. Diyormuş ki bu madde, İstanbul'da Yeniçeriler isyan ederse, ayanlar padişah izni olmadan da hep bir olup, gelip ocağın dersini vereceklermiş. Şimdi bu durduk yerde tahrik değildir de nedir? Bir padişah bu vesikayı nasıl mühürler? Diyelim pek çok yoldaşın dediği doğru. Osmanlı bizi gözden çıkardı. Geçelim onu. Osmanlı kendisinde mi gözden çıkardı? Ne isyan ne değil. Bunun kararı nasıl verilecek? Bu Alemdar Paşa bu vesikayla ocağı, ahaliyi sindireceğini zannediyorsa çok yanılır. Onlar yolcu, biz hancıyız. Fakat Sabit'in de fark etmediği bir şey vardı. Bak Sabit dedim. Alemdar Paşa bu vesika olayıyla padişahı da karşısına almıştır. Mesele senin sandığın gibi değil. Bana sorarsan Sultan Mahmut bunu korkusundan mühürlemiştir. Ocağa güvenemez. Alemdar'la karşı karşıya. Mühürlemeyecek de ne yapacak? Daha dün kulu olan adamlarla sanki muhatapmış gibi anlaşma mühürlemek onun hoşuna gitmiş midir sanırsın? Sabit'in dediği gibi yolcular nihayet gitti. Biz hancılar ve Rumeli'den gelen son yolcu birlikte İstanbul'da kaldık. Ramazan ayı gelmişti. 1808 yılının Ramazan ayındaydık. Alemdar'ın koruyup adam ettiği Kaptanı Derya Nizamcı Ramiz Paşa İstanbul'a esirciler salmış, harıl harıl bekareti bozuldukça kendiliğinden yenilenen Bikri Daime cariye aratıyordu. Kırcalı askeri şehrin her tarafına dağılmış, zengin konaklarında iftar iftar dolaşıyordu. Alemdar her akşam teravih namazından sonra Babali'ye giderken yort savul, yort savul diye halkı yaran değnekçilerine şehirliyi dövdürüyordu. Her bir teravih sonrası adeta bir cenk meydanını andırıyor, yaralılar arasına her gün bir sürü İstanbullu katılıyordu. Ramazan olduğu için çardak kapalıydı. Meğer Habib de çardağa değil fakire gelirmiş. Artık iyice büyüttüğüm, işlerle tek başıma baş edemeyeceğimi anladığım için bir kalfa ve iki çırak aldığım marangozhaneme geliyor, sohbet ihtiyacını orada gideriyordu. Bekleriz sarı ağam diyordu. Çubuğu yaktık, nargileyi doldurduk. Zamanını bekleriz. Az kaldı ha bugün, ha yarın. Aklında olsun, sokaklarda gecenin bir vakti, sabahtır diye bir ses duyarsan, sakın çıkayım falan deme, otur oturduğun yerde, yeterince adam vardır, sen bize oturduğun yerde faydalısın, demek bu kadar yakın dedim. Eyvallah ağam, bu kadar yakın dedi. Rumeli'den geldi bir çıtak, bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya bıçak. Anonim, İstanbul Destanı'ndan. Ramazan'ın üçüncü günüydü. Yeni odalarda, üçüncü ortanın odasında 15 çorbacı, bir o kadar da oda başıyla toplandık. Artık mutat olduğu üzere lafı Habib başlattı. Yoldaşlar dedi, bu alemdar belasından kurtulmanın zamanı gelmiştir. Ahali bizden medet umar. Padişahla arası şeker renk olmuştur. Fırsat bu fırsattır. İstanbul'un sahipsiz olmadığını gösterme zamanıdır. Reyinizi almak isterim. Sedirimde hafifçe doğruldum. Habib Ağa'yla aynı fikirdeyim yoldaşlar dedim. Habib şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Devam ettim. Bu alemdarı nasıl haklayacağımızı konuşalım. İnceden inceye karar verelim. Ama bir hususu unutmayalım. Devletin çivisi çıkmıştır. Sarayın, ocağın, ulemanın, esnafın, herkesin çivisi çıkmıştır. Biz durmadan bu habis bunu haklayalım deriz. Haklarız da ertesi gün başka habisler çıkar. Bu böyle böyle olacak iş değildir. Habis kıtlığı mı var memlekette? Her hakladığımız adam bize çok şey kaybettirir, görmez misiniz? Kazandığımızı zannettiğimiz her keresinde kaybımız daha büyük olur. Habib Ağa'ya hiç itiraz etmiyorum. Yanlış anlamayın, alemdar konusunda onunla aynı fikirdeyim. Fakat düşünüyorum, şimdi burada düzen kuracağız, nasıl davranacağımızı kararlaştıracağız, sonra her birimiz ortalarımıza gidip nefere, zabitlere bu düzeni anlatacağız. Sadrazamı nasıl haklayacağımızı... Siz bunun sonuçlarını görmez misiniz? Sonunda bu zabitlere ve nefere söz geçiremeyeceğimizi, içten içe çökeceğimizi anlamaz mısınız? Devletin sadrazamını haklamak için çorbacısıyla düzen kuran nefer, günü gelince çorbacıyı ne yapsın? Çorbacı nerede, sadrazam nerede? Sadrazamı devirebilen küçük zabit, çorbacıdan ne için korksun? Demem o ki böyle böyle bu işin bokunu çıkaracağız. Tamam yapalım şimdi. Yapalım ama işin bu tarafını da düşünelim. Bu gidişe nasıl bir son verebiliriz? Bunu düşünelim. Zırt pırt kazan kaldırmak hayırlı değildir. Hep karşıyız, muhalifiz. Nizama muhalif olduk. Şimdi Alemdar ile Sekban-ı Cedid. Nizam-ı Cedid yerine 1808 yılında kurulan asker sınıfı ortaya çıktı. Yarın kim bilir ne çıkacak? Hep muhalif olmak kolay. Peki biz neden yanayız? Fakir, Sultan Süleyman Kanunnamesi dediğinde yoldaşların çoğu fakire güldü. Geçti o devir dediniz. Diyelim ki haklısınız. O geçtiyse hangi devir geldi? Var mı bir fikriniz? İşte bizi selamete eriştirecek çözüm bu diyebileceğiniz herhangi bir şey var mıdır kafalarınızda? Yoktur. Bana öyle bakmayın. Bende de yoktur. Yalnız bilirim ki böyle gitmez. Böyle çıkamayız bu işlerin içinden. Sadrazam devirmeye gelince gücümüz var da, selamete çıkmaya gelince bizim aklımız ermez deriz. Niçin? Her büyüğü ayak altına alır çiğner, sonra karşımıza bu iş çıkınca o büyüklerin işi deriz. Niçin? Bakın yoldaşlar, ulema ile aramız şeker renk oldu. Her gün sağda solda neferimiz ile softalar, suhte, medrese öğrencisi. Arasında kavga dövüş çıkar. Ama böyle giderse ahali de bizi terk eder. Sürekli maraza çıkaran adamın yanında kim kalır ki? Ocağın eline ayağına hakim olamazsak, ahali bundan zarar görür. Bunun da acısını bizden çıkarır. Alemdarı haklayalım derim ama bunu da hiç unutmayalım. Sabit ağamız çok doğru söyler dedi Habib. Ama şimdi mesele acildir. Gelin bunu görüşelim. Sabit ağanın dediklerini de bu mesele kapandıktan sonra ele alalım. Ağalar düşünceli bir tavırla başlarını salladılar. Kurulacak düzen o kadar uzun boylu meşgul edecek cinsten değildi. Alemdar'ın askerleri iftar için şehrin her tarafına dağılıyordu. Babali'de az miktarda nöbetçi ve kavastan başkası kalmıyordu. Vaziyet besbelliydi. Babali'yi basacaktık. Bu işi gece yapacağımız için ocaklının birbirini vurma tehlikesi vardı. Bunun için de nefere sabahtır lafını öğretecek, birbirlerini tanımalarını sağlayacaktık. İş şimdi gerekli hazırlıklara kalmıştı. Ocağı harekete geçirmek için dağıldık. Ok yaydan çıkmıştı. Ocaklıyı bir araya getirmek çocuk oyuncağıydı. 15 Kasım 1808'i 16 Kasım'a bağlayan gece yeni odalarda toplandık ve harekete geçtik. Eski odaları, Şehzade başındaki Yeniçeri kışlası, karakullukları, hamamları, bekar odalarını hızla dolaştık. Habib her deliği biliyor, girdiği her delikten 10-15 nefer delikanlı çıkarıyordu. 1000-1500 neferle sahur vakti henüz gelmemiştik ki ağa kapısına vardık. Kapı muhafızları hemen bize katıldılar. Yeniçeri ağası Mustafa Ağa'yı hareminden çağırtıp başımıza geçmesini istedik. 9. bölük ortası çorbacısı Himmet Ağa ağam diyordu. Sen başımıza geçersen daha iyi olur. Her şey usulünce gider. Silsile-i meratip, hiyerarşi, bozulmamış olur. Mustafa Ağa diretiyor, Alemdar'ın da Yeniçeri olduğundan, Sekban-ı Cedid'in, Topçu'nun gücünden dem vuruyor, aslında sadrazamı korumak istiyordu. Münakaşa uzuyor. Çok değerli vakit hızla geçiyordu. Himmet Ağa hiddetleniyor, Kasım soğuğuna rağmen terliyor, alttan almaya çalışıyor, o alttan aldıkça Mustafa Ağa üste çıkmaya başlıyordu. Daha hareketimizin ilk saatinde hakimiyeti kaybediyorduk. Birden bir piştov sesi duyduk ve Mustafa Ağa'nın gecelik entarisinin göğüs kısmının kıpkırmızı kanla boyandığını gördük. Sesin geldiği yöne baktığımızda Habib piştovunu sallıyordu. "Bunları konuşturmayacaksınız ağalar," diye bağırdı. Ağa kapısı tümüyle elimize geçmişti. Silahsızları silahlandırdık, pabuçların ses çıkarmaması için her bir nefere çaput sardık. Kılınç kınlarını sıkı sıkıya bağlattık. En küçük bir ses duyulmamalı, baskın tam olmalıydı. Babali'yi tam olarak kuşattık. İftarda fazlasıyla tıkınmış olacaklar ki ne bir nöbetçi ne bir kahya hiç kimse bir şey fark etmedi. Alemdar'ın bir kısım askerinin Şengül hamamında yattığını biliyorduk. Onun için hamamın önüne de tüfekli ve piştovlu 50 adamı pusuya bıraktık. Sonra kahya köşkünü ateşe verdik. Poyraz çok şiddetli esiyor, ateşi hızla yayıyordu. Babali'nin binaları birbiri ardına çıra gibi tutuşuyordu. Artık varlığımızı belli etmenin zamanı gelmişti. Birkaç el piştov atmamız binalardakilerin uyanmasına kâfi geldi. Uyanan ateş ve dumanı fark ediyor, öylece ne haldeyse kendisini dışarı atıyor, dışarı atar atmaz da vurulup düşüyordu. Şengül hamamındakilerin akıbeti de farklı değildi. Babali 3 saattir yanıyordu, şu ana kadar alemdar çıkmamıştı. Habibe baktım, tedirgindi, Himmet Ağa tedirgindi, ben de öyle. Dikkatle yanan binalara bakıyor, nereye saklanmış olabileceğini kestirmeye çalışıyor, kaçmış olması ihtimalini ise aklımıza bile getirmek istemiyorduk. Derken birkaç el art arda silah atıldığını, bir iki neferin vurulup düştüğünü gördük. Heyecanla o tarafa seyirttik. Evet, buradaydı. Büyük mahzene sığınmış, oradan ateş ediyordu. Bizimkiler ateşe karşılık veriyordu ama beyhude. Kalın taş duvarlar onu koruyordu. Neyse dedim kendi kendime, bulduk ya, artık hiçbir yere gidemez. Karşılıklı atışmalar devam ederken birden saatlerdir burada olduğumuzu hatırladım. Şu ana kadar Alemdar'a saraydan en küçük bir yardım bile gelmemişti. Demek padişah efendimiz de yaptığımızı haklı görüyordu. Habib dedim, oradan oraya koşturan Habib'in yanına yaklaşarak, tuhaf değil mi? Hadi padişahımız bizden yana ama ya Alemdar'ın Ramiz Paşası? Kadı Paşası, onlar nerede? Gelmezler dedi gülerek. Onlar için temizlik yaptığımızı sanıyorlar. Hiç gelirler mi? Şu habisin işini görelim. Sıra elbet onlara da gelecek. Ne dedim sinirle. Ne diyorsun sen? Sıra diyorum dedi alabildiğine sakin bir tavırla. Onlara da gelecek. Hırsla kuşağından tutup kendime çektim. Ne sırasından bahsediyorsun bre herif? Boşuna mı konuştuk o kadar? Ne çeviriyorsunuz burada siz? Görmüyor musun diye bağırdı. Buraya 1500 neferle geldik. Etrafına bir baksana. Şimdi en az 10.000 nefer var. Artık bu iş burada bırakılamaz. Sonuna kadar gideceğiz, sonuna kadar. İhanet diye bağırdım. İhanet içindesiniz. Böyle konuşmadık. Kavlinizi bozuyorsunuz. Tam Habib bana bir şeyler söyleyecekti ki mahzen tarafından duyulan bağırışmalar bizi mecburen oraya yöneltti. Neferden bir ikisi yanımıza koşup ne olduğunu bildirdiler. Alemdar Paşa konuşmak istiyor ağam. Pencerenin yakınına bir zabit istiyor. Tamam dedim hırsla Habib ve Himmet'e. Ben giderim. Nefer mahzene kurşun işlemediğini görünce mahzenin kubbesini delmek için tepesine çıkmıştı. Kubbe lebalet adam dolmuş, adam ağacına benzemişti. Yavaşça mümkün olduğu kadar görüşünün dışında kalacak şekilde davranarak mahzen penceresinin yanına yaklaştım. Buyur paşa diye bağırdım. Konuşmak istermişsin. Sen kimsin diye bağırdı bitkin bir sesle. 38. cemaat ortası çorbacısı Sabit dedim. Tamam çorbacı tamam, konuşulacak adamsın anladık diye tekrar bağırdı. Sonra yüksek sesle ama bu kez daha çok konuşur gibi bütün haremim yanımdadır Sabit Ağa. Onların daha vadesi gelmemiştir. Bana ne olacaksa olacak, kader bu, önüne geçilmez. Madem ki padişahım bile beni sizin elinize terk etti ama haremimi ocağın namusuna teslim etmek isterim. Onun için konuşmak diledim. Irz ve namuslarına bir zarar gelmeyeceğine söz verirsen onları bırakacağım. O nasıl söz paşa diye bağırdım. Irzları ocağın ırzı, namusları ocağın namusudur. Bırak gelsinler. Buradaki bütün zabit ve neferler bu söze şahittir. İçeriden tam duyamadığım konuşma ve ağlaşma sesleri geliyordu. Derken mahzen kapısının kol demirinin çıkardığı sesi duydum. Kapıdan birbiri ardına kadınlar, içi olanları ve harem ağaları çıkmaya başladı. Bizim orta neferlerinden birine, hemen yanına 10 nefer al. Bu çıkacakların hepsini yeni odalara götür. Bizim orta odasına yerleştir. Kapıda nöbette kalın. Kimse yanlarına girmesin diye emir verdim. Sonuncular da çıkmıştı ki kapı aralığında bir anlığına alemdarı, bir kadın ve bir harem ağasıyla gördüm. Demek ki onlar çıkmayacaktı. Süratle kapanan kapının arkasından paşanın sesini duydum. Sağ ol ağa, Allah selamet versin diyordu. Habif ve himmetle kaldığım yerden devam etmek istiyordum. Hızla onların bulunduğu yöne yürümeye başladım. Henüz 20-30 adım atmıştım ki korkunç bir patlama beni sırt üstü birkaç kulaç fırlattı. Neferlerin delmeye çalıştığı kubbe sanki bir cehennem bacası gibi sarılmış, kapkara bir duman ve ateş yükseliyordu. Her tarafa parçalanmış bedenler, taş, toprak, tahta parçaları yağıyordu. Alemdar Paşa cephaneliğini ateşlemeden önce haremini çıkarmıştı. Doğruca ortamın zabitlerini topladım. Yoldaşlar dedim, kavlimiz buraya kadardı. Alemdar meselesi çözülmüş bulunuyor. Şimdi bütün ortayı toplayın. Yeni odalara dönüyoruz. Başıboşluk istemem. Diğerlerinin şaşkın bakışları altında 38 hızla toplandı. Habib'in bana doğru seyirttiğini o sıra gördüm. Telaşla yanıma geldi. Nereye gidiyorsun sabit diye sordu. Ait olduğumuz yere, yeni odalara diye cevapladım. Beni ve toparlanan 38'i şöyle bir süzdü. Akşam oluyordu. Yaralılar ve ölüler toparlanıyor. Meydan inleme ve feryatlara teslim oluyordu. Aslına bakılırsa Habib'in de bu saatten sonra yapacağı bir şey yoktu. Teslim oldu. Peki dedi. Oradan bir yere ayrılma bari. Görüşeceklerimiz vardır. Elbet vardır dedim. Kol yürüyüşüyle et meydanına doğru ilerlerken şehrin manzarası ibret vericiydi. Saray gözcüler çıkarmış, olanı biteni anında öğrenmeye çalışıyor, Baba Ali'deki hareketleri izliyordu. Sultan Mahmut işin bu kısmına sevinmiş olmalı diye düşündüm. Artık her kararında danışmak zorunluluğunda bulunduğu, başının üzerinde adeta bir kılıç gibi sallanan alemdar yoktu. Peki yarın, yarın ne olacaktı? Habib'le görüşeceklerimiz herhalde bundan ibaretti. Yol boyunca ne bir dükkan açıktı ne de ahali görünüyordu. Sanki hepsi sırra kadem basmış, başka bir aleme geçivermişlerdi. Ahalinin böyle durumlarda ortaya çıkan gizlenme kabiliyetini düşündüm. Sanki daha dün Sekban-ı Cedid'den, Alemdar'ın adamlarından yedikleri dayaktan, ödedikleri haraçtan şikayet eden onlar değildi.